Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, bir Son Kale programında daha beraberiz. Her zaman olduğu gibi bu sefer de çok değerli bir konuğumuz var. Ali Can, kendisi hem ilahiyatçı hem eğitimci hem de sosyolog. Hocamla kültürel yozlaşmayı, kültür aktarımındaki ailenin önemini konuşacağız. Özellikle son dönemdeki, yaklaşan dönemdeki yılbaşı kutlamalarını konuşacağız. Tabii ki yine gündemimizde Filistin var. Filistin'deki bu durumda bizim ülkemizdeki yılbaşı kutlamalarının ve Batı ülkelerindeki kutlamaları değerlendireceğiz. Bu duruma nasıl geldik? Bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serdar Bey.
Eyvallah.
Siz de hoş geldiniz.
Eyvallah.
Dün Antep'teydiniz bildiğim
evet,
kadarıyla.
Evet, yoğun bir Anadolu programımız var hocam. Allah muvaffak kılsın, bereketli kılsın. Dolaşıyoruz. Bu aile çalışmaları hocam her yerde ilgi görüyor. Özellikle sivil toplum kuruluşları son zamanlarda aile çalışmalarına önem veriyorlar. Ailemizi korumak artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Ümit ediyoruz bu daha artarak gider. İstanbul Aile Vakfımız gibi, diğer vakıflar gibi sırf aileye münhasır çalışmalar yapan hem sivil toplum tarafında hem üniversitelerde, şimdi duyuyorum üniversitelerde de hocam güzel haberler geliyor. Aileyle ilgili enstitüler açılmaya başlanıyor. Herhalde YÖK'ün de bu anlamda bir çalışması varmış. Bunlar sevindirici haberler. Hocam işte aile diyoruz, kültür diyoruz, kültürel değerlerin aktarımında ailenin önemi diyoruz. Siz bu konuyu nasıl okuyorsunuz? Son zamandaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan
evet,
başlayalım. Buyurun.
Çok teşekkür ederim beni programınıza davet ettiğiniz için.
Eyvallah.
Sizi ilgiyle takip ediyoruz. Gerçekten İstanbul Aile Vakfımız Türkiye'de bence büyük bir boşluğu doldurdu. Evet, biz aileye çok önem veriyoruz ama bunun dile getirilmesi, bir söyleminin olması aile vakfımızla beraber daha da güçlendi.
Hocam
Bu
özellikle
manada siz de çok emek sarf ettiniz. Özellikle bu LGBT ideolojisine karşı yürüttüğünüz
eyvallah,
çalışmalar, o büyük yürüyüşler, Türkiye genelinde organize ettiğiniz yürüyüşler gerçekten çok önemliydi. Dikkat çektiniz.
Organize
Hep
ettiğimiz diyelim hocam.
Organize, evet.
Birlikteyiz.
Hayır, siz...
Siz de danışma kurulu üyemişsiniz. Birlikte organize ediyoruz inşallah.
Sizin emeğiniz çok.
Eyvallah.
Teşekkür ediyorum ben şahsınızda.
Eyvallah.
Aile vakfımıza, çalışanlarına, yürüttükleri hizmetlere çok teşekkürler. Allah yardımcınız olsun.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
Aile önemli Serdar Bey. Gerçekten önemli bir kurum. Yani insanlığın temeli. Baktığınız zaman Hazreti Adem'le Hazreti Havva, onların çocukları, Kur'an'da bahsedilen Habil ve Kabil kıssası bile aslında aileyle ilgili bir mesele olduğunu görüyoruz. Bütün yozlaşmalar da sonrasında aile üzerinden toplumda gerçekleşiyor.
Hocam sırf bu sebeple
evet,
insanlığın varoluşuna yönelen tehdit diyoruz. Bu
evet,
LGBT propaganda ve dayatmalarıyla
evet,
ilgili konu geldiğinde. Çünkü sadece aileye saldırı, yani bir toplumdaki bazı değerlerin, milli manevi değerlerin bozulmasına yönelik değil. Aslında insanın direkt varoluşuna yönelik bir tehdit.
Kesinlikle.
Malumunuz bu bir yere nereye varacak bu gidişat diye baktığınızda adamların temeldeki amacının dünya nüfusunu 8 milyardan 1 milyara düşürmek olduğunu WEF'te, Dünya Ekonomik Forumu'nda
evet,
açık alenen Birleşmiş Milletler kürsüsünde adamlar alenen dile bile getiriyorlar yani.
Doğru.
Yani bu anlamda insanlığa yönelen tehdit kısmı vurgusu çok önemli. Aile de zaten onu korumak ve devamını sağlamak için oluşturulan bir müessese.
Doğru. Biz makası-ı şeria diyoruz. Yani şeriatın maksatları, daha doğrusu dinin maksatlarından birisi de, değil mi? İşte aklın, neslin, malın, canın, dinin korunması diyoruz. Birisi de neslin korunması. Nesli nasıl koruyacağız? Aileyi korumakla ortaya çıkıyor. Ben son zamanlarda bir araştırma yaptım. İslami sivil toplum kuruluşlarındaki üniversiteli gençlerin nasıl kimlik edindiğine dair bir araştırma
çok
yapıyorum,
güzel,
yürütüyorum. Orada bu işin yürütücüleriyle de yaptığım istişarelerde şuna vardım. Kısmen böyle öğrencilerle böyle odak grup çalışmaları da yaptım. Biz tabii böyle bir kimlik oluşumunu, öncesinde bir karakter, şahsiyet inşasını bir takım şey olarak, yani aileler olarak da biraz böyle ihale etmeye alıştık. Ya filan dernek, vakıf, ben de bu işi yürütenlerden birisiyim ama şunu gördüm. Kimliğin şu an Türkiye'deki gençlerde kimlik oluşumunun üç ayağı var.
Buyurun hocam.
Birisi sosyal medya, dolayısıyla teknoloji ürünleri diyelim.
Dijital
dünya. Mecra, evet. Orada üretilen içerikler, oradaki söylemler kimlik inşasında çok önemli.
Evet.
İkincisi aile. Yani bu birincisi de olabilir aile. Aslında birincisi aile diyelim. Yani evet, birincisi aile. Ben yazım içerik açısından böyle bir sınıflama yaptım ama aslında birincisi aile, evet. İkincisi sosyal medya. Ancak üçüncüsü bizim çocuklarımızı gönderdiğimiz, emanet ettiğimiz okullar, vakıflar, dernekler, sivil
yurtlar,
toplum kuruluşları.
Tabii.
Yani aslında birinci olarak aile hala kimlik üretiminin yapıldığı, kimlik inşasının yapıldığı, karakterlerin bezendiği yer. Yani çok önemli bir yer. Hala yerine geçen bir şey de yok. Ha, sosyal medyada üretilen içerikler, YouTube videoları, oradaki didaktik bir takım videolar, telkinler etkiliyor. Evet. Fakat aile hala birinci sırada. Bu manada bunun belki de şu an dünyada yürütülen bu yozlaşma, aileyi yozlaştırma çabalarının bir neticesi de bu olabilir. Yani aileyi o tahtından indirmek. Tahtından indirip gençleri, aile fertlerini, insanlarımızı daha kolay manipülasyona açık hale getirmek. Bir takım ideolojilerin, bir takım tahakküm araçlarının esiri haline getirmek oluyor. Bu manada bizim, sizin de tabirinizle son kale.
Evet.
Değil mi? Siz böyle vasıflandırıyorsunuz.
Evet.
Bu son kaleyi iyi savunmak lazım. Yani o burçlarından askerleri hiç indirmemek lazım. Gece gündüz nöbet tutmak lazım tabiri caizse o kaleyi korumak için. Evet, bir takım bireyselleşme akımları, bir takım çocuğu, genci anne babadan koparma.
Evet.
Ona güya o ferdiyetçiliğini vurgulama adına çok fazla böyle değer atfetme vurguları.
Hocam aslında
bunlar da tuzak yani.
Bizim şeylerde, kavramlarda ferdiyetçilik kötü bir kavram gibi değil de bireyselcilik kötü bir kavram gibi kullanıyor. Çünkü fert bir toplumun bir parçası demek.
Aynen öyle.
Birey ise bir olan, yani yalnız olan ya demek.
Cemiyeti oluş aslında, cemiyet fertlerden meydana geliyor.
Aynen öyle.
Fert ne kadar güçlü olursa cemiyet de o kadar güçlü oluyor. Fakat işte bunu, o cemiyetin gücünü göz ardı ederek, dolayısıyla ailenin gücünü göz ardı ederek, cemaatin gücünü göz ardı ederek, sen tek başına bir değersin, sen tek başına çok kıymetlisin, sen tek başına bu dünyayla baş edersin, sen çok önemlisin, duyguların önemli,
evet.
Edindiğin bilgiler önemli, yani kimseyi dinleme, istişare etme,
tamamen
hedonist, git.
Tamamen hedonist,
evet.
Hocam, bir de dünya vatandaşı gibi bir kavramlar var. Bir tane ünlü çıkıyor, diyor ki çocuğumu ben dünya vatandaşı olarak yetiştirmek istiyorum. Bu şu demek, yani vatan, millet, toplum, bir ülkeye aidiyet, ünsiyet hepsini ortadan kaldırmış oluyor.
Evet.
Bunların hocam hepsi aslında harsın ifsadı diyorum ben.
Evet.
Çünkü ayette geçen hars kelimesi aslında ekin diye tercüme ediliyor ama bir yerde de diyor ki insan ürettiği her şeydir.
Evet.
Eğer hars insan ürettiği her şeyse, bazı tefsirlerde öyle geçiyor, o zaman kültür direkt harsın karşılığı olabilir.
Evet, zaten Ziya Gökalp böyle kullanıyor hocam.
Evet hocam,
harsın
doğru.
Karşılığı olarak kullanıyor.
Hocam şimdi bunun bir yozlaşmasını son zamanlarda, az önce vurguladığınız o ikinci sırada belki ama dijital dünya bu harsı, bu kültürün yozlaşmasıyla ilgili çok önemli bir aktör haline geldi.
Evet.
Ve bunu yaşarken de bir bakıyoruz, bizim Türk Müslüman aile kimliğimizde hiç göremeyeceğimiz hadiselerle karşılaşıyoruz. Gençlerimizin tutumlarına bakıyoruz. Artık toplumumuzda bazı şeyler yapıla yapıla normalleşmeye başlamış hocam. İşte yılbaşı kutlamaları,
evet,
bunlardan,
evet,
birisi.
Evet.
Bir tarafta tam bu Filistin, Gazze'de acı çekilirken işte Amerika'da çok meşhur, dünyaca meşhur üniversitelerde biz bu yıl Noel kutlamayacağız diye açıklama yapan gençler var ki Hristiyan olduğunu açıkça belirtiyorlar.
Evet.
Bizde ise işte Yıldız Teknik Üniversitesi gibi, bir
Boğaziçi
bakıyorsun
Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi gibi gençler
çam ağacı süslüyorlar.
Çam ağacı süsleyip önünde poz veriyorlar.
Evet.
Yılbaşına hazırız
nöbet
diyorlar.
Nöbet tutuyorlarmış.
Hocam bir taraftan da şey diyorlar. Yani biz Noel kutlamıyoruz, yılbaşı kutluyoruz. Ya bir de böyle bir,
evet,
farklı bir savunmaya ya girmişler. Sanki onlar Noel kutluyor, biz yılbaşı kutluyoruz. Bunun bir farklı böyle bir şey mi var? Nedir aslında bu Noel? Yani biz bunu niye kutluyoruz? Bu duruma nasıl geldik hocam?
Evet. Ya aslında takvimle ilgili bir şey.
Evet.
Yani en nihayetinde takvimle ilgili bir şey. Yani zamansal bir şey. Bütün kutlamaların,
evet,
bir takvimi var. doğum günlerinin, işte vefat günlerinin.
Evet.
Biz de tabiiz bu takvime. Biz de işte hicri takvime göre Efendimizin veladetini diyoruz.
Doğru.
Kutlu doğum diyoruz. Ya şöyle baktığımız zaman aslında şu eleştiri getiriliyor. Ya biz yılbaşını kutluyoruz. 1 Ocak işte 29 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gece miladi takvimin işte sene başı. Asıl Hristiyanlık adetindeki Noel işte 25 Aralık'ta kutlanıyor. İşte o 25 Aralık'la 1 Ocak ya da 2 Ocak arası bir hafta böyle bir tatil veriliyor. Ve o esnada aslında 25 Aralık'taki kültür örüntüleri aynen 1 Ocak'ta da devam ettirilmiş oluyor. Hı. Ya bunun şeyine baktığımız zaman şu tür bizzat Batılıların yazdığı ansiklopedilerde de bunlar kayıtlı. Mesela pagan kültüründe özellikle güneşe tapma ritüellerinin olduğu zamanlarda işte gün doğuyor, güneş var, akşama doğru batmaya başlıyor. Akşama doğru hani batması üzülüyor insanlar o güneşe tapanlar filan. Hani 25 Aralık'ta böyle bir gün dönümüyle ilgili bir mesele var. Ekinoks günleri deniyor galiba bu 25 Aralık
günü.
O da var. Hani işte daha uzun kalsın diye yapılan bir ritüel olduğu söyleniyor 25 Aralık'ın. Aslında Hazreti İsa'nın doğumuyla filan da alakalı bir mesele değil.
Evet.
Sonradan Romalılar da bu putperestliğin pagan kültürünün içerisinde Romalıların işte milattan sonra 300'lü yıllarda bu Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra bu pagan kültürüyle Hristiyanlık kültürünün mündemiç hale gelmesiyle uydurulmuş bir tarih aslında o 25 Aralık tarihi. Belki bir coğrafyacı hocamız bunu daha iyi ifade edebilir ama o günlerin kısalması uzaması meselesiyle alakalı.
Meselenin bir de pagan kültürüne dayanıyor olması da çok enteresan.
Evet. Sonrasında işte işin içerisine bir sürü farklı popüler kültür unsurları dahil edilmiş. İşte bizim Antalya Demre'de yaşadığı farz edilen, mezarının olduğu farz edilen bir psikopos var. İşte Aziz Nikolas. Onun da oradaki işte o Noel Baba figürünü onun oluşturduğu, kimsesiz çocuklara yardım ettiği filan söyleniyor. Ama biz bugün o Noel Baba tiplemesine baktığımız zaman kırmızı kıyafet giyen her dünyada din adamları hiç kırmızı kıyafet giymiyor.
Evet.
Biraz işte Hindularda, Çin'de bir takım böyle renkli o Budistlerin giydiği kıyafetler var. Turuncu kıyafetler var ama kırmızı kıyafet giyen ben hiç din adamı görmedim.
Evet.
Genelde böyle siyahi koyu renkleri tercih ediyorlar.
Evet, evet.
Dünyada bu işle uğraşan insanlar, dini temsil ettiklerini farz eden insanlar. Bu 1860'lı yıllardan itibaren bir takım çizerlerin uydurduğu ve asıl popülaritesini 1931 yılında İsveçli bir ressamın Coca-Cola reklamı için çizdiği bir figürdür. Bugünkü o Noel Baba dedikleri kafasında kırmızı külahı, siyah kemeri, bir takım böyle tüylü giysileri olan, beyaz sakalı olan böyle
yani bugünkü bu ritüel 1930'lara dayanıyor. Tabii. Aslında ne Hazreti İsa'nın doğumu ne belki daha
yani
öncesi
işte,
yani.
Şimdi ona geleceğiz.
Evlere gidiyor.
Tüketim kültürü dediğimiz, kültür endüstrisi dediğimiz, kültür tahakkümü dediğimiz şey böyle oluşuyor.
Evet.
Başında belki bir dini bir argüman var.
Evet.
Dinsel bir kaynak var bunların iddialarına göre ama sonradan aslında bir şirketin, dünya çapında bir şirketin reklam aracı olarak ürettiği bir figürdür Noel Baba ve 1930'lardan 60'lara kadar da internette buna bakabilir kıymetli dostlarımız.
Özellikle gençler hocam.
Bir sürü.
Biz ne anlatsak anlatalım onlar Google amcaya sormadan rahat edemiyorlar. Aslında bunu araştırsınlar
tabii. Bir baksınlar ben şu an o İsveçli ressamın ismini de tam hatırlayamadım. Orada yazıyor
çıkar.
Zaten.
Evet.
Google'da da görebilirler. Yaklaşık 30 yıl o figür. Bugün işte bizim o Noel Baba dediği zaman çocukların herkesin aklına gelen dünyadaki o figür Coca-Cola reklamları için üretilmiş bir şeydir, resimdir.
Hocam
yani.
İster dini açıdan pagan kültüründen ya da Hristiyanlıktan gelsin, isterse bir proje olarak filanca şirketin reklam yüzü olsun ya da onun satışlarını artırmak için yapılmış bir şey olsun. En nihayetinde bizim kültürümüzde değil.
Değil.
Evet. Ama bunu nasıl anlatmak lazım? Ya da bunu kutlayana nasıl bir tepki göstermek lazım?
Bizde de Serdar Bey, yani bizde de bu işlerin girişi neredeyse 100 yıl olmuş. Yani evet, bizim o problemli modernleşme tarihimizle beraber.
Evet,
bir cumhuriyet tarihimiz var ama cumhuriyet tarihimiz ne yazık ki aynı zamanda problemli bir modernleşme tarihini de içeriyor.
Beraberinde
Batı'ya ait olan, Avrupa'ya, Amerika'ya ait olan her şeyin ileri kabul edildiği, her şeyin yeni kabul edildiği ve ancak bunların peşinden giderek selaha, feraha, barışa neyse ulaşabileceğimiz zannıyla biz ne bulursak almışız. Biliyorsunuz bizde Rumi takvim kullanılıyor. 1840 ve 1870 yılları arasında Hicri takvimle beraber kullanılıyor.
Evet.
Sonra 1870'te tamamen Rumi takvime geçiyoruz. Onun bir hesaplaması var. O 1840 evet, yılında denk getiriyorlar onu. 1925'te Cumhuriyet'in ilanından sonra galiba 1925'te biz tamamen miladi takvime geçiyoruz. Böyle 26 Aralık 1925 diye hatırlıyorum. Sonrasında işte bu Amerikan ve Avrupa kültüründeki bu yılbaşı kutlamaları bize de geliyor. Balolar veriliyor, işte o salon davetleri veriliyor. 1935'te bir kanun çıkarılıyor hocam.
Evet.
2739'du yanlış hatırlamıyorsam, böyle sayılı bir kanun. Tatil ve bayram günlerini ayarlayan bir kanun bu. Orada da artık işte bizim bu 1 Ocak tatilleri 1935'te başlıyor. Yani 29 Aralık gecesi insanlar yılbaşını kutlasın,
evet,
eğlensinler, belki sarhoş olurlar, ertesi gün devlet dairelerinde açmayalım mantığı bu. Buna bir de bizim TRT alet edildi 1978 evet, yılından itibaren. Ya şu oldu ya bu ülkede, düşünebiliyor musunuz? Şuydu yani o tek kanallı benim çocukluğumda. Yılbaşı piyangosu, yani tamamen kumar. Ve o da 1926 yılında başlıyor. Tayyare piyangosu diye.
Evet.
Muhtemelen Türk Hava Kurumu'na yardım için filan.
O gün hindi kesilecek hocam.
Değil mi?
Muhakkak sanki öyle bir,
yani içki içilecek,
ritüel varmış evet, gibi.
Ve çok
ve tombala oynanacak. Yani ben de çocukluğumda hep böyle ya duyuyordum. Tombala oynadın mı? Yani bir geceyi
okullarda hocam, öğretmenler bir bunları telkin ederdi.
Evet, bir geceyi ihya ettin mi etmedin mi diye ertesi gün gençlerin birbirine sorması gibi.
Değil mi?
Bundan bahsediyor. Hocam bir de şey var, yılbaşı çavuşu hikayesi var yani, çok güzel de burada da seslendirilmişti. O da herhalde o 1930'lu yıllara denk geliyor, o hikayenin yazıldığı günler. Orada da işte bir yılbaşı çavuşu var, Gazi, evet, vücudunun yarısını, başının yarısını ya kaybetmiş, bir aileye böyle tepki gösteriyor.
Evet.
Ve yılbaşının ne olduğunu, o tam da Kurtuluş Savaşı döneminde neler yaşadığını, o Fransız askerlerinin nasıl zulümler yaptığını, kızlarımıza yaptıkları tecavüzlerden şeye kadar birçok hikayenin atılıyor. Orada da aslında o ailenin dramı var.
Evet.
Yani bunun özü o ailede bitiyor. Yani siz çocuğunuzu yurt dışına gönderiyorsunuz ya da
evet,
farklı eğitim
evet,
mecralarına gönderiyorsunuz.
Evet.
Az önce söylediğiniz ilk sırada aile.
Evet.
Ama ikinci sırada da eğitim var.
Evet.
Eğitimini almış çocuk tekrar o aileye geliyor. Bu hikayeyi de Avrupa'da almış.
Evet.
Önemli
evet,
değil ya
evet,
da Türkiye'de evet, farklı evet, bir okulda. İşte evet, az önce Boğaziçi Yıldız evet, Teknik'i söyledik. Çocuklar tekrar ailelerine döndüğünde bu ailenin ona bir şekilde bunu anlatması gerekmiyor mu? Bu konuda anne babalarımızın bilinçli olması gerekmiyor mu yani?
Yani Serdar hocam, bizde o özellikle bu cumhuriyet modernleşmesiyle ilgili tam da sizin bu bahsettiğiniz hani iki kavramsallaştırmadan bahsedilir. Bir Haluk nesli, bir de Asım,
evet,
nesli,
Asım nesli
diye. İşte Haluk Tevfik Fikret'in oğludur. Onu hep böyle Hristiyan okullarında okutmuştur.
Doğru.
Ve galiba İsviçre'ye gönderiyor.
Doğru.
Okutmak için Avrupa'ya gönderiyor. Daha 14 yaşında Sirkeci Garı'ndan Avrupa'ya gönderiyor.
Doğru ediyor, evet.
O Haluk papaz oluyor sonrasında. Hmm. Kendisinden büyük bir Hristiyan kadınla evleniyor ve Amerika'da bir Protestan papazı olarak, Protestan papazı olarak 70 küsür yaşlarında ölüyor. Hmm. Bir taraftan da Akif'in hocasının oğlu Asım'ı, işte o Çanakkale şehitlerine şiirinde dile getirdiği, safahatta dile getirdiği, işte Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek.
Evet.
Bak çiğnetmedi, namusunu çiğnetmeyecek diye hani devam eden o dizelerde. Yani orada milleti, vatanı, dini, namusu, bizim kültürümüzü temsil eden bir Asım.
Evet.
Bir taraftan da Batı özentisi ile yetiştirilmiş Tevfik Fikret'in oğlu Haluk
o da,
var.
O da diğer uçta hocam.
O da Haluk diğer var. Uçta. Yani bu aslında devam ediyor. Evet. İşte yine aileye düşüyor. Tamam mı? Yani babalar yetiştiriyor. Dikkat etmemiz lazım. Yani bugün bizim gençlerimiz de Avrupa'ya okumaya gidiyorlar. Erasmus programlarına gidiyorlar. Belki bir takım yabancı Türkiye'de Fransız okulları, İtalyan, Alman liseleri evet. var. Oralarda okuyorlar. Çok böyle
hocam
dikkat
artık onlara
etmek
da
gerekiyor.
Gerek yok. Bizim gibi gördüğümüz okullarda bile artık bunlar normal hale gelmiş.
Normal
evet.
Hale
yani
geldi.
Doğum günü kutlaması, evet. yılbaşı kutlaması kendi adetimizde olmayan. Belki bunu sadece lisanen işte yeni yılımız hayırlı mübarek olsun inşallah güzel faaliyetleri yaparız gibi bir duayla ya da yeni bir yaşına daha girdin gibi
evet.
duayla bu telkin edilse, bu geçilse. Hani
evet, evet.
Ama onun o ritüel kısmı, kutlama kısmını
evet.
aynen Batılılar gibi. Yok pastayla yılbaşı kutlama
kuru
ya
yemiş,
da...
Kuru yemiş alışverişi yapmak. İşte hocam bu bir endüstri.
Yani evet.
Yani tam tüketim endüstrisi bu aslında. Amerikan filmleriyle verilen bu. Yani bir endüstri oluşturuluyor. Onun üzerinden bir kültür tahakkümü gerçekleştiriliyor. Sonra bunun adı popüler kültür oluyor.
Evet.
Aslında popüler kültür halkın kültürü demek yani. Halkın evet. kültürü. Ama bu endüstri, film endüstrisi, eğlence endüstrisi
evet.
sonra o popüler kültürün neye tekabül etmesi gerektiğini söylüyor.
Evet.
Diyor ki şunu demiyor işte tamam hasbelkader biz bu miladi takvimi kullanıyoruz.
Hı.
Evet Müslümanlar için bir Muharrem hani hicri takvimi kullanırsak diyorum. Hani bir Hı. Muharrem'i biz yılbaşı olarak kutlayabiliriz. 1 Mart Rumi takvimde. Ha ne olur ya yeni bir yıl, yeni bir başlangıç. Evet düzen bu. İşte bilançolar buna göre yapılıyor değil mi? Şirketler
evet.
buna göre pozisyon alıyorlar. Maaş zamları geliyor 1
Hocam,
Ocak'ta.
Biz de yani
çalışanlar
yıl sonu faaliyet raporlarımızı,
bir
yıl sonraki faaliyet planımızı
hazırlık
buna göre
planlar hepsi
evet.
buna göre yapılıyor. Evet bunun bir neşvesi olabilir.
Evet.
Bir keyfi olabilir ama bunu tam da o işte Noel haftası diyorlar işte o 25 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar süren aslında bu ya yılbaşı Noel değil. Siz yanlış düşünüyorsunuz ey Müslümanlar diyorlar ama aynı haftanın içerisinde aynı kültürün aynı tüketim ögelerinin eğlence kültürünün devam ettiği bir hafta olarak da 31 Aralık akşamını kutluyorsunuz yani
Evet.
böyle bir durum.
Hocam gençlere şunu diyorum.
Evet.
Gençler biz de gençtik. Yani o protest bir tarafı oluyor.
Evet.
Aslında hani anne babaya bazen öğretmene bazen o karşısında sunum yapan hocalara böyle bir protest halleri o ruh halleri açığa çıkıyor.
Evet.
Tartışıyorlar bizimle anne babalarıyla
evet.
hocalarıyla. İşte diyorum ki o protest tarafınızı buraya yönlendirsek desek ki ya ben bu toprakların insanıyım kardeşim ve bu adetleri doğru bulmuyorum dese varsa onun o şey kısmı yani onu illa bir şey yapacak o yaşlarda
evet.
o protest tarafını bir
evet.
tarafta geliştirmek lazım. Onu buraya sevk edin diyorum gençlere. Sınıfta bir tek ben varım kutlamayan diyor. Tamam. Ya da biz diyor azınlığız. Niye çekiniyorsunuz? Niye utanıyorsunuz? Biz böyle düşünüyoruz. Ya bugün Avrupa'daki gençler çıkıp tüm Gazze'deki şehitlerin isimlerini merdivenlere yazıyorlar. Ve
evet.
günlerce orada hocam duruyorlar. Yani sizce Amerika'da tam da İslamofobiyanın dile getirildiği bir dönemde sizce Müslümanlarla ilgili bir meseleyi savunmak çok mu kolay? Yani bizim gençlerimiz şu anda yılbaşı ya da Noel adı her neyse kardeşim ben bunu bizim kültürümüzde olmayan ve bir takım sizin de söylediğiniz gibi ticari kaygılarla üretilmiş olan bir şeyi ben tepki gösteriyorum deseler.
Evet.
Nasıl olur? Yani bunu böyle telkin
ya
etmek
etmemiz
lazım.
Etmemiz lazım. Serdar Hocam aslında ben geçen gençlere böyle bir seminer yaptım Kayseri'de. Dünya görüşü nedir? Nasıl inşa edilir diye.
Çok güzel.
Dünya görüşü çok önemli bir kavram aslında. Hı. Hani ideolojiden farklı bir şey bu. Kendiliğinden oluşan bir şey. Bir varlık alemi var, bir bilgi alemi var, onlarla ilgili kavramlar var. Bir de bizim izlenimlerimiz var, aldığımız tutumlar var. Ona göre dünya görüşü
evet.
oluşuyor. İşte burada o ailelerin telkinleri, o gençlerde dünya görüşü oluşması açısından önemli.
Evet.
Bunu açıklamak lazım işte. Bu Noel değil, yılbaşı diyorlar ama bak o kültürün bir devamı. Bu Hı. bizim kültürümüze nasıl girdi? Bir de şey var tabii yani işte... Bir haz merkezli bir dünyada yaşıyoruz ne yazık ki.
Evet.
Böyle şehvetin yüceltildiği, işte o
evet.
ferdiyetçiliğe bağlı olarak, bireyselleşmeye bağlı olarak böyle şey oluyor. Yani gençler bundan uzak kaldıkları zaman ya işte biz o zevkten mahrum mu kalacağız? Biz diyorlar. Yani biz bundan uzak mı duracağız? Zaten hani yılda bir kere işte şu bu filan. Yani o hazzın, şehvetin, hayatın kendisi demek olmadığını. Onun meşru yollarla tatmin Tabii. edilecek duygular olduğunu. Evet, insan keyiflenebilir, düğünü vardır, bilmem doğumu vardır. Evet. İnsan neşelenir ama ya bu neşeyi kutlarken işte bir kadeh içki içmek şart değil kardeşim. Evet. Günaha girmek şart değil yani. Neşelen yani, sana sürekli hüznü telkin eden bir dinin mensubu değilsin. Bir toplumun, kültürün mensubu değilsin. Belki bize de burada düşen Serdar Bey, yani biliyorsunuz biz mesela Şia'da olduğu gibi biz böyle matemleri kutlamayız yani. Biz Kerbela'yı anmayız, kutlama dedim evet. affedersiniz. Biz Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutlarız yani. İşte böyle o matem, hüzün.
Hocam bizim düğünlerimiz de çok böyle matem havası da geçiyor. Yani, bunları bizim, belki biraz da
evet, konuşmak bir gözden lazım. Geçirmek lazım. Yani, o meşru hocam, sınırlar içerisinde
aynen hocam.
Gençlerin eğlenebileceği, ne bileyim böyle o gençlik neşvesini yaşayabilecekleri, ki her yaşta olabilir. Yani insanın neşveye ihtiyacı var aynen. hocam. Yoksa hele bu modern çağda her şeyin karman çorman olduğu, karma karışık olduğu, kaotik ortamın hakim olduğu bir çağda evet insanlar işte o hazza kaçmaya çalışıyorlar. Evet. Mesele o. Yani bizim de o oralara, ya çok alternatif demek istemiyorum. Bunlar hani böyle çok sıkıntılı kavramlar. Evet. Üzerime de kalsın istemem. Ama bizim meşru dairede neşvemizi sağlayacak, evet. bizi tebessüm ettirecek. Yani o hayatın gailelerinin, yükünün birazcık böyle zihnimizden uzaklaştıracak ortamlara, faaliyetlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Var. Yani bunu nasıl yaparız meşru sınırlar içerisinde? Bunun üzerine de düşünmek gerekiyor hocam.
Hocam sanki son zamanlarda buna dair bazı hareketlilikler var. Yani insanlar artık bazı şeyleri sorguluyorlar.
Evet.
Gençlerle konuştuğumuzda artık biraz da hani dijital dünya bir taraftan olumsuz yönleri var ama bir taraftan da insanları araştırmaya, onunla ilgili şeyleri ya sevk ediyorlar. Biz aslında direkt onlara yönlendirmek ya da nasihatte bulunmak yerine
evet.
onları az önce Google amcaya zaten soruyorsun ya evet. bunu sor demek lazım. Hocam evet. mesela birinde gençlere şunu sordum. Ben çok seyahat eden birisiyim. Bayağı bir ülke dolaştım. Bana soruyorlar en çok hangi ülkede ziyaret ettiğin için ya mutlu oldum. Ben hep mazlum coğrafyaları sayıyorum. Abi tamam diyorlar yani onu geç. Hani böyle gitmekten haz duydum falan. Benim Fransa dememi istiyorlar hocam.
Değil mi?
Şimdi Şanzelize'de.
Eyfel Kulesi'ne evet, bir Eyfel çıktım Eyfel Kulesi'ne demenize.
Hocam 3 defa çıktım.
Neydi Şanzelize'de Şanzelize Caddesi.
Yedik ama ben dedim bunlar beni tatmin etmedi. Biraz da dedim araştırınca hoşuma gitmedi dedim. Nasıl yani de dediler. Sizce dedim niye bu Eyfel size cazip geliyor? Dediler hocam romantizmin merkezi.
O da uydurulma biliyorsun. Yani Paris şehri.
Evet.
Bu işte aşk, romantizm, tüketim için uydurulmuş.
Evet.
Yani son 200 yıldaki tüketim kültürünün, yani tüketim endüstrisinin, kapitalizmin her neyse deyin uydurduğu bir şehirdir yani.
Hocam işte gençler onu diyorum bu. Bir evet. demir yığını evet. saatlerce sıra bekliyorsunuz sonra çıkıyorsunuz. Aslında bir şey ifade etmiyor dedim. Bir de dedim ki Eyfel Kulesi'nin ne için yapıldığına bir bakın. Bir araştırın. Hocam orada ciddi bir soykırımla ilgili boyutları var o işin. Yani bunun nesi romantik?
Emek sömürüsü
evet,
var.
Evet emek sömürüsü var. Bir de insanları zapturapt altına alabilmek için yapılmış bir şey. Dedim bunu söyleyince bir dakika diyor. Dedim ki bana yine inanmayabilirsiniz. Girin Google'a araştırın. Hani çocuklara böyle bir nasihat etmek değil de sunumlarımızda az önce meşve evet, dediniz. Evet. Yani böyle bir seminer ya verirken ahkam kesen değil. Belki stand-up vari tabiri caizse. Evet. Onları biraz sorgulayan, arada bir eğlendiren, Nasrettin Hoca gibi eğlendirirken düşündüren bir formata ihtiyacımız var gibi geliyor hocam. Yoksa yani bu aile içinde de hocam. Yani anne babanın sürekli nasihat eden, sürekli dini terminolojiyle telkinde bulunan bir formattan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani gittiğimiz yerlerde de siz bizden daha iyi biliyorsunuz, eğitimcisiniz. Gençler öteki türlü algılarını kapatıyorlar hocam yani.
Doğru.
Bizim bu ailelere,
sıkılıyorlar hemen.
Evet, ailelere bu anlamda belki bir tavsiyede bulunabiliriz.
Evet.
Yani biraz bu işlerle ilgili bir kere araştırılsın. Mesela siz sağ olun bu Noel yılbaşı tapagandan aldınız evet, günümüze evet. kadar getirdiniz. Belki her anne baba bu kadar derinlemesine araştırmayabilir ama ya bak oğlum kızım işte geçen bir okudum, biraz da baktım. Ya bunun hiçbir tarafı ne dini açıdan ne ticari açıdan bizle ilgisi yok. Gel biz bunu şöyle yapalım. Yani biz yeni bir yıla giriyoruz. İnşallah bu yeni yılımızla ilgili birbirimize dua edelim. Ama pasta ya da hindi ya da bunu farklı oyunlarla bize ait olmayan şeylerle değil de.
Bir namaz kılalım.
Evet, bir namaz kılalım. Protesto oturalım, edelim, sohbet edelim.
Şu televizyonu açmayalım. Mesela. Telefonları bir kenara bırakalım.
Aynen öyle.
Her ne olacaksa olsun.
Zaten birlikte vakit geçiremiyoruz.
Evet.
Madem ertesi gün tatil, hadi bu akşam sizle beraber daha ben, böyle uzun sohbetler yapalım desinler yani.
Tam tersi bir şey yapılabilir. Yani biz de bunu tavsiye edelim yani evet. Kıymetli dostlarımıza. Aynen. O gün bu yılbaşı akşamı herhangi bir alışveriş yapmayalım. Özel evet. Bir alışveriş. Televizyonu kapatalım. İnterneti kapatalım. Telefonu bir kenara bakalım.
Var.
Hayır yani bir kenara bırakalım evet. O telefonları. Onu söylüyorum yani.
Evet.
Bakmayalım. Namaz kılalım.
Ailecek sohbet edelim.
Ailecek sohbet edelim. Erken yatalım. Erken kalkalım.
Aynen.
Öyle yapmamız lazım.
Eyvallah.
Şimdi Serdar hocam ben bir not almıştım. Onu buyurun. Da sizinle paylaşmak istiyorum. Ya aslında bu reklam endüstrisinden, bu kültür tahakkümünden batılılarda şikayet eden aklı selim adamlar da var. Hmm. Mesela George Ritzer diye bir adam var. Toplumun McDonald'slaştırılması diye bir meşhur kitabı var. Çağdaş toplum yaşantısının değişen karakteri üzerine bir inceleme başlığını taşıyor.
Bu fast food kültüründen kültürel yozlaşmaya dem vuruyor
kesinlikle.
Hocam.
Kesinlikle. Mesela orada Ritzer'in söylediği bir şey var. Diyor ki artık McDonald's her yerde, Mac Üniversite, Mac Gazete, Mac Eğlence. Diyor orada işte siz köşeli patatesler yiyorsunuz, işte muntazam ekmeklerin arasında hamburgerler yiyorsunuz. Oradaki o çevre kirliliğini, ekosisteme verdiği zararı bir bilseniz diyor. O mutfaklardaki emek sömürüsünü bir bilseniz diyor. Yani bu eğlence kültürünün arkasında aslında o renkli şeylere bağlanmış kurdeleli hediyeler, işte evet. O kesilen çam ağaçları. Ya hani siz hayvan severdiniz, bir sürü hindi katlediliyor. Hani evet. Bizim kurbanımıza laf söylüyordunuz. Ne olacak yani o zavallı hindilerin canları? Ve diyor en önemlisi aile sofrasını elinden aldı bu McDonald's diyor.
Evet.
Tamam mı? Yani bunlar bizim getirdikleri her yeni eğlenceyle, bize verdikleri hazla, her neyse yenilikle bizden çok şey götürüyorlar. Bunun farkına varmamız lazım. Bir de en önemlisi belki son söz olarak bunu söylemek lazım Serdar Hocam.
Buyurun hocam.
Yani biz ya şu an Gazze'de bir katliam yaşanıyor ya. Yani bebekler öldürülüyor. Aileler parçalanıyor. Tepelerine bombalar atılıyor. Yani orantısız asimetrik bir savaş var yani şu anda Gazze'de. Taha Bey, gazeteci Taha Kılınç evet. Alışacaklar hocam demişti. Biz buraya bir seminere davet etmiştik. Yani insanlar buna alışır, merak etmeyin, unuturlar, sıradanlaşır demişti yani.
Evet.
Hani o unutulmaması dileğiyle bunu söylemişti Taha Bey. Yani biz böyle bir durumda Müslümanlar, Müslüman coğrafyada yaşayan insanların böyle bir eğlenceyle, hele hele böyle sarhoş olarak ya bir sabaha uyanmamız... Yani yakışmaz yani. Evet. Müslüman bir millete yakışmaz. Bu da ayrı bir mesele. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor müminler birbirini sevmede, birbirine acımada, birbirini korumada bir diyor vücudun uzuvları gibidir. Hı hı. Biri hastalanırsa diğeri de ateşlenir değil mi? Yani işte başınız ağrıyor, bacağınız ağrıyor. Dolayısıyla böyle biz bir uzvun parçalarıyız. Bu kardeşlerimiz, bu ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimiz. O yüzden ya bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Evet. Yani bununla ilgili açık sarih ayetler var. Evet. Yani bunların peşinden gitmememiz. Ben birkaçını buraya not aldım. Tekrar bir hatırlayalım arzu ederseniz.
Buyurun
böyle
hocam.
Bitirebiliriz.
Buyurunuz.
Rabbimiz Maide suresinde diyor sizin veliniz yani dostunuz ancak Allah onun peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Yani bizim dost edineceğimiz budur. Allah'tır, evet. Onun peygamberidir. Allah'ın emrine boyun eğen, zekat veren, namaz kılan müminlerdir. Biz bunları taklit edebiliriz. Bunlar ne yapıyor? Taklit edelim
evet.
Yani.
Aynen.
Sonra ey iman edenler, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin buyuruyor
çok
Rabbimiz.
Net.
Onlar birbirinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır diyor. Maide suresinin 51. ayeti.
Küfür tek millet.
Tabii. Yani sen onların dinine uymadıkça Yahudiler, Hristiyanlar senden asla memnun olmayacaklardır diyor Rabbimiz yani. Bunlar işte uyma belirtisi.
Evet. Biz yani, de onlar bizde memnun olsun diye kendimizi zorluyoruz.
Yani Efendimiz
zorluyoruz.
Diyor ya hani onlar işte Allah bir kertenkele girse bir deliye onu bile taklit edecek hale gelecek diyor evet. Yani insanlık, Müslümanlar. O yüzden hani kişi sevdiğiyle beraber ve Efendimiz yine men teşebbehe bi kavmin ve huve minhum. Yani diyor kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. Kişi diyor sevdiğiyle beraberdir diyor. Ya bakmamız lazım kime benzemeye çalışıyoruz, evet. Kimi seviyoruz, kimi gönlümüze alıyoruz, kimin böyle düşüncelerini zihnimize nakşediyoruz. Çok bunlara dikkat etmemiz lazım. İşte burada
hocam bu hususları ailelere, evet, anne babalara, gençlere
çok önemli iş düşüyor. Evet, yani o gençlerde dünya görüşünün oluşması açısından o kavramların, olguların, o izlenimi, onlara karşı alınacak tutumlar, tavırlar bunlar anne babaların tavırlarıdır. Yani çocuk genç ailenin çocuğu.
Aynen.
Ben bu konuda yıllarca binlerce genç gördüm. Evet. Öğrenci yurtlarında,
hocam, hangi
üniversitelerde
durumda olursa olsun. Bunlar bizim çocuklarımız.
Yani iyi bir delikanlı, güzel ahlak almış, güzel bir karakter nakşetmiş delikanlılar, liseli gençler gördüğüm zaman diyorum ki evet iyi bir anne babası vardır bu genç.
Eyvallah.
Yani bunu tek başına üretmiştir demiyorum yani. Evet, evet bizim evet. Gibi vakıf hizmetlerini yürüten kurumlara da çok iş düşüyor. Ama biz tabiri caizse yaptığımız işi de küçümseme adına demiyorum. Çok önemli işler yapıyoruz.
Ama temeli aile dağıtılıyor.
İşin biraz biz taşeronuyuz.
Aynen hocam. Tamam ya mı? Da hocam şöyle.
Asıl artık. İhale evet. O ailenin üzerinde.
Aile de temeli atılıyor. Sonra evet. Biz üzerine bir şeyler koyuyoruz. Demek evet. Lazım. Hocam sohbetiniz çok güzel. Daha uzun uzun da konuşabiliriz.
Başka zamanlar yine.
İnşallah. İnşallah hocam. Buluşuruz. Yine sizden ikinci bir program için ileriki dönemlerde. Yine böyle bir özel bir gündemle inşallah sizi davet ederiz.
İnşallah.
Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bir Son Kale programı daha sonuna geldik. Tadına doyamadık ama süremiz de doldu. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.